Ayrım 6.
Bir kadın dükkandan çıkıp koluna giriyor. Karısı bu. Yüzü çiçek bozu ama çok genç olduğu belli. Thornbright sokağına ne kadar dolaşsa boşuna, kimse ona hanımefendi diye bakmaz. Gözlerindeki köpeksi parıltı, açık göz ve pek hesaplı hali ele veriyor onu. Gerçek hanımefendiler öte birinin fiyatını bilmezler. Tatlı çılgınlıkları severler onlar. Gözleri tertemiz çiçeklere, kış bahçelerinde yetiştirilmiş çiçeklere benzer. Saat 1'i çalarken Vezeliz bir hanesine girdim. İhtiyarlar her zamanki gibi buradalar. İçlerinden ikisi yemeye başlamış bile. Aperatif içerek kağıt oynayan 4 kişi de var. Ötekiler masalarının hazırlanmasını beklerken ayakta oyunu seyrediyorlar. İri yarı gür sakallı olanı borsa tellalıdır. Ötekisi Inscription Maritime'in emekli müfettişlerinden. Delikanlılar gibi yiyip içerler. Pazarları lahana haşlaması yerler. Geç gelenler yemeğe başlamış olanları sorguya çeker. Yine her pazarki lahana haşlaması mı? Oturup rahat bir nefes alırlar. Mariette yavrum, bir lahana haşlaması bir de bira. Köpüksüz olsun. Mariette babacan bir kızdır. Dipteki masalardan birine oturduğum sırada Mariette'in vermut verdiği kırmızı yüzlü ihtiyarlardan biri çatlayacakmış gibi öksürmeye başlıyor. Öksürüğünün arasından biraz daha koysana canım diyor. Vereceği bütün vermutu koymamış olan Mariette bu kez kızıyor. Bırakın da koyayım, bir şey demedik ki, buluttan nem kapanlara benziyorsunuz. Ötekiler gülmeye başlıyorlar. Ağzının payını aldın mı? Oturmaya hazırlanan borsa tellalı Mariette'i omuzlarından tutuyor. Bugün pazar, sevgilinle sinemaya gitmiyor musun? Evet gidiyorum, bugün Antoinette'in izin günü, nereye gidecekmişim? Borsa tellalı sinek kaydı tıraş olmuş kasvetli bir ihtiyarın karşısına oturuyor. İhtiyar elini kolunu sallayarak hemen bir hikaye anlatmaya koyuluyor. Ama borsa tellalı dinlemiyor onu. Yüzünü ekşitip sakalını çekiştiriyor. Birbirlerini hiç dinlemezler zaten. Yanımda oturanları tanımıyorum. Ticaretle uğraşan ve civarda oturan kimseler. Pazar günü hizmetçileri izinlidir. O yüzden buraya gelirler. Hep aynı masada otururlar. Adam az pişmiş güzel bir sığır pirzolası yer. Eti burnunun dibine getirip inceler. Kokladığı da olur. Karısı azar azar ve düzenle yer. 40 yaşlarında iri yarı bir kadındır bu. Tüylerle kaplı al yanakları var. Saten bluzunun içinden taş gibi güzel göğüsleri belli olur. Her yemekte bir şişe bordo şarabını temizler. Erkeklerden aşağı kalmaz. Eugène Grandet'i okuyacağım. Hoşuma gittiğinden değil, iş olsun diye. Rastgele bir yer açıyorum. Anayla kız Eugène'nin alevlenmeye başlayan sevdası üzerinde konuşuyorlar. Eugène annesinin elini öperken, "Anneciğim ne kadar iyi kalplisin," dedi. Bu sözler annenin bitmez, tükenmez acılarla yıpranmış yüzünü aydınlattı. "Onu beğenmiyor musun?" diye sordu Eugène. Bayan Grandet yanıt vereceğine gülümsemekle yetindi. Biraz durduktan sonra alçak sesle, "Yoksa ona şimdiden aşık mısın? Doğru olmaz bu," dedi. "Doğru değil mi? Niçin? Senin de Nanon'un da hoşuna gidiyor. Niçin benim hoşuma gitmesin? Hadi anneciğim, neredeyse gelecek, masayı hazırlayalım." İşini elinden bıraktı. Annesi de işini bırakırken, "Delisin sen," dedi. Ama kızının deliliğine katılarak onu haklı çıkarmak hoşuna gitti. Eugène Nanon'a seslendi. "Ne var, yine ne istiyorsun küçük hanım? Öğle için krema var mı Nanon?" "Öğle için mi?" "Evet var," dedi ihtiyar hizmetçi kadın. "Öyleyse okkalı bir kahve yap ona. Madame de Grasse'in söylemişti, Paris'te kahveyi çok okkalı yaparlarmış, fazla koyarsın." "Kahve nereden bulayım?" "Satın al." "Ya beyefendiyle karşılaşırsam?" "O şimdi tarlalarda." Yanımdakiler geldiğimden beri susuyorlardı ama adamın sesi birden okumamı yarıda bıraktı. Neşeli ve esrarengiz bir halle karısına şöyle diyordu. "Gördün mü ha?" Kadın irkilerek kocasına bakıyor. Bir düşten uyanıyor sanki. Adam yiyip içiyor, sonra yine hergelece bir tavır takınarak "ha ha" diyor. Bir sessizlik. Kadın yeniden düşlere dağılıyor. Birden titriyor, kocasına soruyor. "Ne dedin?" "Dün Suzan." Kadın "ha evet" diyor. "Victor'u görmeye gitmişti." "Ben sana ne demiştim?" Kadın sabırsızlanmış gibi tabağını itiyor. İyi değilmiş. Tabağının kenarları çiğneyip çıkardığı kül rengi et topaklarıyla dolu. Adam düşündüklerine dalmış. Şu kadıncağız yok mu? Susuyor. Yüzünde belirlenmemiş bir gülüş var. Tam karşımızda ihtiyar borsa tellalı soluyarak Mariette'in kolunu okşuyor. Aradan biraz geçiyor. Geçen gün söylemiştim sana. Ne demiştin? Victor'u görmeye gidecek demiştim. Sonra ürkmüş gibi birden soruyor. Ne var, beğenmedin mi yemeği? İyi değil. Adam ciddiyetle, doğru, eskisi gibi değil. Hecart'ın zamanında başkaydı burası. Hecart nerede şimdi biliyor musun diyor. Domremy'de değil mi? Evet öyle, kim söyledi sana? Sen söyledin, pazar günü. Kadın kağıt masa örtüsünün üzerine düşmüş bir parça ekmek içine alıp yiyor. Sonra ellerini masanın kenarında gezdirerek kağıdı düzeltmeye çalışıyor. Biliyor musun, düşündüğüm doğru değil. Suzan çok... Belli olmaz yavrucuğum, belli olmaz diyor adam dalgın bir şekilde. Mariette göz göze gelmeye çalışıyor, işaret ediyor. Hava sıcak. Mariette ahbapça bir tavırla masanın kenarına abanıyor. Evet, çok sıcak diyor kadın inleyerek. Neredeyse bayılacağım. Et de iyi değil. Patrona söyleyeceğim bunu. Eskiden başkaydı Mariette'ciğim. Pencereyi biraz açın bari. Adam yine neşeleniyor. Baksana, gözlerini gördün mü? Ne zaman sevgilim? Adam sabırsızlanarak karısının taklidini yapıyor. Ne zaman sevgilim? Böylesindir zaten. Ne zaman olacak? Çıkmaz ayın son çarşambasında. Ha, dün demek istiyorsun. Adam gülüyor, uzaklara bakıyor. Hızla bir şeyler söylüyor, kaptırmış kendini. Kabahat işleyen kedilerin gözlerini andırıyor. Adam o kadar hoşnut ki sanki söylemek istediğini unutuyor. Bu kez kadın içtenlikle neşeleniyor. Ah sen yok musun sen? Adamın omzuna usul usul vuruyor. Ah seni, arlanmaz seni. Adam daha güvençle tekrarlıyor. Kabahat işleyen kedilerin gözlerini andırıyor. Ama kadın gülmüyor artık. Yok canım, ciddi bir kızdır o, şakayı bırak. Adam eğilip kadının kulağına uzun bir hikaye fısıldıyor. Kadın ağzını açıp bakıyor bir an. Yüzü hem gergin hem de gülümser gibi. Neredeyse koyuverecek kendini. Sonra ansızın geriye kaykılıp kocasının ellerini tırmalamaya başlıyor. Doğru değil bu, hayır doğru değil. Adam bilgelik dolu ciddi bir sesle, doğru olmasa ne diye böyle şeyler söylesin yavrucuğum diyor. Hayır, olamaz. Ama söyledi bunu, bak şimdi. Kadın gülmeye koyuluyor. Rene'yi düşününce gülüyorum. Evet. Adam da gülüyor. Kadın ciddi ve pes bir sesle yeniden söze başlıyor. Demek salı günü farkına varmış bunun. Hayır, perşembe günü. Olmaz, salı günüdür. Nedenini biliyorsun. Eliyle havada elipse benzer bir şekil çiziyor. Uzun bir süre konuşmuyorlar. Adam ekmek içlerini yemeğin salçasına batırıyor. Maria tabakları değiştirip pasta getiriyor onlara. Birazdan ben de bir pasta yiyeceğim. Kadın yarı düş içinde dudaklarının ucunda beliren utangaç ve kibirli bir gülüşle ansızın söze başlıyor. Miyavlar gibi konuşuyor. Yok canım, biliyorsun sen. Kadının sesindeki iç gıcıklayıcılık adamı harekete getiriyor. Tombul eliyle karısının ensesini okşamaya başlıyor. Şal yapma sevgilim, huylanıyorum diye fısıldıyor kadın gülümseyerek, ağzı dopdolu. Elimdeki kitabı okumaya çalışıyorum. Kahve nereden bulayım? Satın al. Ya beyefendiyle karşılaşırsam? Kadının söylediklerini duyuyorum hala. Göreceksin, Mart'a söyleyeceğim, çok eğlenecek. Pastayı yedikten sonra sesleri kesildi. Mariette erik getirdi onlara. Kadın çekirdekleri kaşığına kibarca yumurtlamakla meşgul. Gözlerini tavana çevirmiş olan kocası eliyle masanın üzerinde tempo tutuyor. Susmak onların doğal hali sanki. Konuşmak da ara sıra geçirdikleri bir nöbet. Kahve nereden bulayım? Satın al. Kitabı kapıyorum, dolaşmaya çıkacağım. Vezeliz bir hanesine çıktığım zaman saat 3'e geliyordu. Öğle üstünü hamtallaşmış gövdemde duyuyordum. Bu benim öğle üstüm değildi. 100.000 bu villinin birlikte yaşayacakları bir öğle üstüydü. Bu saatte bol bir öğle yemeği yedikten sonra sofradan kalkıyorlardı. Onlar için bir şey sona ermişti. Pazar günü uçarı gençliğini kaybetmişti biraz. Pilici ve pastayı sindirmek, dışarı çıkmak için giyinmek gerekiyordu. El Dorado sinemasının zili berrak havada çınlıyor. Güpe gündüz duyulan bu zil sesi pazar gününün alışılmış gürültülerindendir. Yeşil duvar boyunca 100'den fazla insan kuyruk yapıyor. Tatlı karanlıklar, gevşemeler ve kapıp koyuvermeler saatini tutkuyla bekliyorlar. Beyaz perdenin sular altında bir çakıl taşı gibi parıldayacağı, kendileri için düşler kurmaya, konuşmaya başlayacağı saati bekliyorlar. Boş bir istek bu, ne yapsalar içlerinde bir şey kasılıp duracak. Çünkü pazar günlerinin boşa gitmesinden korkup duruyorlar. Birazdan her pazar olduğu gibi hayal kırıklığına uğrayacaklar. İğrenç bir film görecekler, yanlarında oturan piposunu içip yere tükürecek. Ya da Lucien kabalık edip duracak, bir tek tatlı söz söylemeyecek. Ya da bir pazar günü sinemaya gittiler diye bel ağrıları tutacak. Birazdan her pazarki gibi karanlık sinema salonunda ufacık boğuk öfkeler büyüyüp duracak. Sessiz Brassens sokağından geçiyorum. Güneş bulutları dağıtmıştı. Ortalık günlük güneşlikti. La Bague adını taşıyan villadan bir aile henüz dışarı çıkmıştı. Genç kız kaldırımın üzerinde eldivenlerini ilikliyordu. 30 yaşlarında olmalıydı. Merdivenin ilk basamağında duran anne derin derin soluyarak güvenli önüne bakıyordu. Babanın iri sırtından başka bir şey görmüyordum. Eğilmiş kapıyı kilitliyordu. Onlar dönünceye kadar ev bomboş ve kapkara kalacak. Daha önce terk edilmiş ve kilitlenmiş komşu evlerde mobilyalar ve döşemeler usul usul çatırdıyordur. Çıkmadan önce yemek odasının şöminesindeki ateşi söndürmüşlerdi. Baba kadınların yanına geldi, üçü birden tek söz söylemeden yola koyuldular. Nereye gidiyorlardı acaba? Pazar günü mezarlığa ya da akrabalara gidilir. Yapılacak hiçbir iş yoksa jöte üzerinde piyasaya çıkılır. Benim yapacak işim yoktu. Jöte Promenada çıkan Brassen sokağına boyunca yürüdüm. Gökyüzü soluk maviydi. Ötede bir de dumanlar görülüyordu. Sürüklenip giden bir bulut güneşin önünden geçiyordu ara sıra. Jöte Promenad boyunca uzayan beyaz çimento parmaklığı ta uzaklardan görüyorum. Aralıklarından deniz parlayıp duruyor. Deminki aile sağa, Côte-Ouverte çıkan Omonia Hiller sokağına saptı. Ağır ağır yürüdüklerini gördüm. Asfaltın parıltısı üzerinde üç kara leke gibi görünüyorlardı. Sola dönüp deniz kıyısına dolaşan kalabalığa katıldım. Sabahkinden daha karışık bir kalabalık bu. Bütün bu insanlar öğle yemeğinden önce o kadar onurlandıkları güzelim toplumsal kademeleşmeyi sürdürecek gücü artık yitirmişler sanki. İş adamları ile memurlar omuz omuza yürüyorlar. Bitik yüzlü müstahdemlerin kendilerine çarpmalarına ve bu yüzden yer değiştirmek zorunda kalmış olmalarına bile ses çıkarmıyorlar. Aristokratlar, seçkinler ve meslektaşlar bu miskin kalabalığın içinde eriyip gitmişler. Kalabalığın dışında neyin nesi olduğu anlaşılmayan tek tek insanlardan başka şey yok. Uzakta bir ışık birikintisi, çekilmiş durumdaki deniz bu. Birkaç kaya parçası bu aydınlık yüzeyi delip çıkıyordu. Dalga kıranı denizlerden korumak için dibine dökülmüş olan ve aralarında dalgaların durmadan uğuldadığı yapışık dört köşe taşların yakınında kumun üzerinde balıkçı kayıkları duruyordu. Dış limana girilen yerde bir temizleme makinesi güneşin ağarttığı göğün üzerinde heyula gibi beliriyordu. Her gün gece yarısına kadar bu makine korkunç gürültüler çıkarıp dünyayı birbirine katar. Ama pazar günü işçiler onu bırakırlar. İçinde bir tek nöbetçi kalır, sesi çıkmaz bu yüzden. Güneş bir kadeh beyaz şarap gibi aydınlık ve donuktu. Işıkları insan gövdelerini zar zor aydınlatıyordu. Onlara gölge ve derinlik sağlamıyordu. Çehreler ve eller soluk, altın rengi lekeler gibi. Bütün bu pardesülü adamlar sanki yerden bir karış yukarıda salınıp duruyorlardı. Ara sıra rüzgar su gibi titrek gölgeler kapatıyordu üzerimize. Çehreler bir an sönüyor, tebeşirleşiyordu. Pazardı bugün. Parmaklıklı sayfiye evleri arasında sıkışmış olan kalabalık, Kompanya Transatlantik'in koca binasının ardında dağılıp gitmek üzere küme küme ilerliyordu. Ne çok çocuk var. Arabaların içinde, kucakta, ana babalarının yanında ya da önlerinde ikişer üçer ukalaca yürüyen çocuklar. Bütün bu yüzleri bir pazar sabahının tazeliği içinde birkaç saat önce güleç ve sağlam bir halde görmüştüm. Oysa şimdi güneşe belenmiş halde durgunluk, gevşeklik ve bir çeşit inatçılıktan başka şey taşımıyorlardı. Fazla el kol hareketi de yok, hala selamlaşanlar var. Ama sabahın verdiği abartma ve sinirli neşe yok bu selamlaşmalarda. Hepsi biraz geriye kaykılmış, bakışlar uzaklarda, mantolarını şişirerek iten rüzgara bırakmışlardı kendilerini. Ara sıra hemen kesilen kuru bir gülüş, bir annenin bağırışı duyuluyordu. ''Janno, Janno, gelir misin buraya?'' Sonra ses çıkmıyor. Sarı tütünün hafif kokusu. Ticarethane memurları içer bunu. Salam bu, Ayşe, yani pazar günü sigaraları. Kendini daha fazla kapıp koyvermişe benzeyen bazı yüzlerde biraz hüzün görür gibi oldum. Hayır, hüzünlü değildi onlar, neşeli de değillerdi. Dinleniyorlardı sadece. Fal taşı gibi açılmış durağan gözleri denizi ve gökyüzünü yansıtmaktan başka şey yapmıyordu. Birazdan evlerine dönecekler, yemek odasındaki masada çoluk çocuk birlikte bir fincan çay içecekler. Şu anda elden geldiğince az güç harcayarak davranışlarında, sözlerinde, düşüncelerinde tutumlu davranarak yaşamak istiyorlardı. Yüzlerindeki çizgileri, göz kenarlarındaki kırışıklıkları, haftalık çalışmanın verdiği acı yorgunlukları ortadan kaldırmak için bir tek gün vardı ellerinde. Tek bir gün. Dakikaların ellerinden kayıp gittiğini duyuyorlardı. Pazartesi sabahı 9'da evden çıkmak için gerekli gücü toplayacak zamanı bulacaklar mı acaba? Deniz havası canlandırıyordu onları. Derin derin solumaları bundan ötürü. Uyuyanlarınkine benzeyen düzenli ve derin soluyuşlarından başka hiçbir şey canlı olduklarını göstermiyordu. Parmaklarımın ucuna basarak yürüyordum. Dinlenip duran şu acıklı insanlar arasında kas katı ve taptaze gövdemi ne yapacağımı bilemiyordum. Deniz ardıvaz rengine bürünmüştü şimdi. Ağır ağır yükseliyordu. Geceleyin adam akıllı yükselecek. Bu gece Jöte Promenad, Victor Noir bulvarından da daha ıssız olacak. İleride sol tarafta kanalın üzerinde bir kırmızı ışık görülecek. Güneş denize doğru ağır ağır iniyordu. O arada Norman tipi bir köşkün camını tutuşturdu. Gözleri kamaşan bir kadın elini tembelce gözlerine götürüp başını salladı. Kesik bir gülüşle, ''Gaston, gözlerimi kamaştırıyor bu.'' dedi. Kocası, ''Tatlı tatlı ışık saçıyor, ısıtmıyor ama zevk veriyor insana.'' diye karşılık verdi. Kadın denize bakarak sözüne devam etti. Buradan görülüyor sanmıştım. Görülmez şimdi, güneş engel oluyor. Güney ucu temizleme makinesiyle dış limanın rıhtımı arasından görülebilen Kayla Bot Adası'ndan söz ediyorlardı herhalde. Aydınlık yumuşadı. Bu kaypak saatte bir şey geceyi haber veriyordu. Pazar günü şimdiden geçmişe karışmıştı. Villalar ve parmaklık biraz geride kalmış anılara benziyordu. İnsanların yüzlerindeki işsiz güçsüz anlam kayboluyordu bir bir. Kimisi neredeyse tatlılaşmıştı bile. Bir gebe kadın kaba görünüşlü bir delikanlıya yaslanmıştı. Bak bak orada işte diyordu. Ne? Bak bak martılar orada işte diyordu. Delikanlı omuz silikli, martı falan yoktu ortada. Gökyüzü tüm arınmıştı. Ufuk çizgisinde biraz pembelik vardı yalnız. Martıların sesini duyuyorum. Bak dinle, çığırışıyorlar. Delikanlı bir şey gıcırdamış olmalı dedi. Bir gaz lambası yandı. Lamba yakıcısı geçmiş olmalı diye düşündüm. Çocuklar onu gözlerler. Çünkü eve dönme işaretini çocuklara o verir. Ama yanılmışım. Güneşin son yansılarından biriymiş bu. Gökyüzü hala aydınlıktı. Ama toprak alacakaranlığa gömülmüştü. Kalabalık dağılmaya başladı. Denizin iç çekişleri iyice duyuluyordu. İki eliyle parmaklığa abanmış bir genç kadın dudak boyasının karasıyla çizgilenmiş mavi yüzünü gökyüzüne çevirdi. Bir aralık insanları sevecek miyim yoksa diye düşündüm. Ama bu elinde sonunda onların pazarıydı. Benim pazarım değil. İlk yanan ışık Kayla Bot feneriydi. Bir oğlan çocuğu yanımda durup sanki kendinden geçmiş gibi ''Aa fenere bak'' dedi. O zaman yüreğimin yüce bir serüven duygusuyla kabardığını duydum. Sola dönüp Vualiye sokağından geçerek Küçük Prado'ya geliyorum. Vitrinlerin demir kepenkleri indirildi. Turnbright sokağı aydınlık ama ıssız. Sabahleyin birkaç saat süren parlaklığını kaybetmiş. Bu saatte onu öteki sokaklardan ayıran bir şey yok. Sertçe bir rüzgar esmeye başladı. Tenekeden yapılmış piskopos şapkasının gıcırdadığını duyuyorum. Yalnızım. İnsanların çoğu evlerine gitti. Radyo dinleyerek akşam gazetelerini okuyorlar. Sona eren pazar günü ağızlarında bir kül tadı bırakmıştır. Daha şimdiden pazartesiyi düşünüyorlar. Ama benim için ne pazartesi ne de pazar var. Günler ite kaka sürüyor birbirlerini. Sonra ansızın bunun gibi bir parıltı ortaya çıkıyor. Hiçbir şey değişmedi ama yine de her şey başka bir biçimde var olup gidiyor. Anlatamıyorum. Bulantıya benziyor bu ama aynı zamanda onun tam tersi. Sonunda başımdan bir serüven geçiyor. Kendimi sorguya çekince kendimin kendim olmaklığımın ve burada bulunmaklığımın başımdan geçtiğini görüyorum. Geceyi yarıp geçen benim bir roman kahramanı gibi mutluyum. Bir şeyler olacak. Basdevia sokağının karanlığında beni bekleyen bir şey var. Hayatım orada bu sessiz sokağın tam köşesinde başlayacak. Bir alın yazısını gerçekleştiriyor gibi yürüdüğümü görüyorum. Sokağın köşesinde beyaz bir kilometre taşını andıran bir nesne var. Uzaktan kapkara görünüyordu. Her adım atışımda biraz daha ağrıyor. Yavaş yavaş aydınlanan bu nesne olağanüstü bir etki bırakıyor bende. Tüm aydınlık ve beyaz olduğu zaman yanında duracağım onun. O zaman serüven başlayacak. Karanlığın içinden beliren şu beyaz fener öyle yakınımda ki şimdi korkuyorum. Bir ara geriye dönmeyi düşünüyorum. Ama bu büyüyü bozmak elden gelmiyor. İlerliyor, elimi uzatıyor ve taşı tutuyorum. İşte Basdevia sokağı ve dev sel kitlesi karanlığın içinde büzülmüş, camları parıldayan Saint Cecil Kilisesi. Teneke şapka gıcırdıyor. Dünya mı böyle dertop oldu yoksa sesler ve şekiller arasında bu kadar güçlü bir birlik kuran ben miyim bilemiyorum. Çevremdeki nesnelerin neyseler ondan başka bir şey olduklarını bile kavrayamıyorum. Bir an duruyorum, bekliyorum, kalbim çarpıyor, ıssız meydana göz atıyorum. Bir şey yok. Sertçe bir rüzgar esmeye başladı. Aldanmışım, Basdevia sokağı bir durak sadece. Beni bekleyen şey Ducoton sokağının bitiminde. Yeniden yürümeye koyulmak için acelem yok. Mutluluğumun doruğuna eriştiğimi sanıyorum. Marsilya'da, Şangay'da, Meknes'te böyle dolgun bir duygu edinmek için neler yapmamıştım. Bugün hiçbir şey ummuyorum. Bomboş bir pazar gününün sonunda eve dönüyorum. İşte o duygu orada. Yeniden yürüyorum. Rüzgar bir vapur düdüğünün çığlığını getiriyor. Yapayalnızım ama bir kente yürüyen ordu gibiyim. Şu anda denizlerin üzerinde müzikle çalkalanan gemiler var. Avrupa'nın bütün kentlerinde ışıklar yanıyor. Berlin sokaklarında komünistlerle naziler çarpışıyor. İşsizler New York kaldırımlarını arşınlayıp duruyorlar. Sıcak odalarda tuvalet masalarının karşısına geçmiş kadınlar kirpiklerini boyuyorlar. Ve ben burada şu ıssız sokaktayım. Neukölln'deki bir pencereden sıkılan her kurşun, götürülen yaralıların her kanlı hıçkırığı, süslenen kadınların her ufacık şaşmaz el hareketi, adımlarımın her birine, kalbimin her atışına yanıt veriyor. Jia pasajının önünde ne yapacağımı bilemiyorum. Pasajın sonunda beklemiyorlar mı beni? Ama Thornbury sokağının sonunda Ducoton meydanında ortaya çıkmak için beni bekleyen bir şey de var. İçim boğuntuyla dolu. En önemsiz hareketim bile bağımlıyor beni. Benden ne istendiğini kestiremiyorum ama yine de seçmek gerek. Jia pasajını gözden çıkarıyorum. Orada benim için neler saklı olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğim. Ducoton alanı bomboş. Aldandım mı yoksa? Böyle bir duruma boyun eğemem. Gerçekten hiçbir şey olmayacak mı? Mabli kahvesinin ışıklarına yaklaşıyorum. Şaşırdım. İçeri girip girmeyeceğimi bilmiyorum. Buğulanmış kocaman camlardan bakıyorum. İçerisi ağzına kadar dolu ıslak elbiselerden tüten buhar ve içilen sigaralar yüzünden hava masmavi kesilmiş. Kasiyer kadın yerinde. İyi tanırım onu. Benim gibi kızıl saçlıdır. Bir karın hastalığı çekiyor. Ayrışan gövdelerin kimi zaman çıkardıkları menekşe kokusunu andıran üzüntülü bir gülüşle orada etekliklerinin altında çürüyüp duruyor. Tepeden tırnağa titriyorum. O, evet, beni bekleyen oydu. Tezgahın arkasında dimdik duruyor, gülümsüyordu. Bu kahvenin içinden bir şey gerilere, pazar gününün dağınık anlarına gidip onları birbirine yapıştırıyor. Onlara bir anlam veriyor. Bütün bu günü burada bitirmek, aldım şu cama dayalı, nar rengi bir perde üzerinde beliren şu incecik yüzü görmek için yaşadım. Her şey durdu, hayatım durdu işte. Şu koca cam, şu su gibi mavi, şu ağır hava, suyun dibindeki şu etli ve beyaz bitki ve kendim kıpırdamayan dopdolu bir bütün oluşturuyoruz. Mutluyum. Kendimi yeniden Redoute Bulvarı'nda bulduğum zaman içimde acı bir pişmanlıktan başka hiçbir şey kalmamıştı. Şöyle diyordum, yeryüzünde şu serüven duygusu kadar bağlı olduğum başka şey yok belki. Ama bu duygu istediği zaman geliyor, sonra hemen kaçıp gidiyor. Gittiği zaman nasıl bomboş kalıyorum, yoksa hayatımı boşa harcadığımı anlatmak için mi bu kısa ve alaycı ziyaretleri yapıyor bana? Ardımda kentin içinde geniş ve dümdüz yollarda, lambaların soğuk aydınlığında, yaman bir toplumsal olay can çekişiyordu. Pazar gününün bitişiydi bu.